Ayrım 19 sayfa 206. Müşterileri ve çalışanları insanlıktan çıkarma. Daha önce de gördüğümüz gibi fast food restoranı çalışanlarına insanlıktan çıkarıcı bir iş ortamı sunuyor. Burger King çalışanları bu işi bir gerizekalı da öğrenebilir. O kadar kolay ve eğitilmiş bütün maymunlar bu işi yapabilir diyorlar. İşçiler yetenek ve becerilerinin ancak küçük bir kısmını kullanabiliyor. Bu şirketin bakış açısından akıl dışı, çünkü onlara ödediği paranın karşılığında ne kadar önemsiz olsa da çalışanlarından çok daha fazlasını alabilir. Bu Japon sanayisinin başarı sırlarından biridir. Japonlar çalışanlarından çeşitli katkılar sağlamak için kalite birimleri gibi çok sayıda mekanizma geliştirmiştir. Fast food restoranlarının asgari beceri talepleri çalışana göre de akıl dışıdır. Becerilerini kullanamamanın yanı sıra çalışanların işte düşünmelerine ve yaratıcı olmalarına da izin verilmez. Bu durum fast food restoranlarında çalışanlar arasında büyük kırgınlık, doyumsuzluk, yabancılaşma, işe gelmeme ve yüksek işe giriş çıkış oranına yol açar. Aslında fast food sanayisindeki işe giriş çıkış oranı Amerika'daki sanayiler arasında en yüksek orandır. Yılda yaklaşık %300. Bu da ortalama fast food çalışanının ancak yaklaşık 4 ay çalışması anlamına gelir. Fast food sanayisinin tüm iş gücü yılda yaklaşık 3 katından fazla işe girip çıkar. İşlerin basit ve kendini tekrarlayan niteliğinin ayrılan işçilerin yerine yenilerini almayı görece kolaylaştırmasına karşın böyle yüksek bir işe giriş çıkış oranı şirketin bakış açısına göre gene de istenmeyen bir şeydir. Çalışanları daha uzun süre elde tutmak kesinlikle daha iyi olur. İşe alma ve eğitme gibi maliyetler olağanüstü yüksek giriş çıkış oranları ile birlikte büyük ölçüde artar. Fast food restoranı müşteriyi de insanlıktan çıkarır. Bir tür montaj bandında yemek yiyen müşteri, yemek deneyiminden ya da yiyeceğin kendisinden çok az doyum alarak hızla yemek yiyen bir otomana indirgenir. Genellikle söylenebilecek en iyi şey bunun verimli olması ve çabuk bitmesidir. Hatta bazı müşteriler ileri düzeyde akılcılaştırılmış bir tavırla canlı hayvan gibi beslendiklerini bile hissedebilirler. Bu noktayı birkaç yıl önce Saturday Night Live'deki bir skeç hicvetmişti. Burger and Brew, Burger ve Bira adlı küçük bir fast food zincirinin bir parodisi olan Yalak ve Bira'ydı bu oyunun adı. Skeç'te bazı genç yöneticiler Yalak ve Bira adlı yeni bir fast food restoranın açıldığını öğreniyor ve orada yemek yemeye karar veriyorlar. Restorana girdiklerinde boyunlarından bağlanıyorlar. Sonra içi bezelye dolu olan ve bir garsonun kovayla düzenli olarak doldurduğu domuz yalığına benzer bir kap görüyorlar. Müşteriler eğilerek kafalarını yalağın içine sokuyor, önemli iş kararları alarak ilerlerken bezelyeyi yalayıp yutuyorlar. Zaman zaman başlarını kaldırarak ortak bira yalağından biralarını içiyorlar. Yemeklerini bitirdikten sonra hesabı başlarıyla ödüyorlar. Yüzlerine bezelye bulaşmış olduğu için restorandan çıkmadan önce tam anlamıyla hortumla yıkanıyorlar. Genç yöneticiler sonunda restorandan sürü çıkarır gibi çıkarılırken görülüyorlar. Restoran temizlik için yarım saatliğine kapanıyor. Saturday Night Live fast food restoranlarının müşterilerine değersiz hayvanlar gibi davranma eğilimiyle kesinlikle dalga geçiyordu. Müşteriler klişeleşmiş ilişkiler ve ilişkileri aynılaştırmaya yönelik diğer çabalarla da insanlıktan çıkarılıyor. İnsan ilişkileri işin içine dahil olduğunda her yerde aynılık geçerli olamaz. Rutinleştirme belirgin ve aldatıcıysa seri olarak üretilen insan ilişkileri müşterilere insanlıktan çıkarıcı görünebilir. Özgün insan ilişkilerinin yerini prefabrika ilişkileri aldığı zaman insanlıktan çıkarma süreci gelişir. Garfield'ın Walt Disney dünyasına yönelik eleştirisi insanlıktan çıkarılmış müşterilerin diğer bir örneğidir. Orada gerçekten eğlence ve düş gücü olduğuna inanırken yalnızca suyu çıkarılmış, kalıba dökülmüş, mühendislik ürünü bir fanteziyle karşılaştım. Yani aslında fantezi falan yoktu. İnsanları eğlence yerlerine kanalize eden şelale ve ağılar, ağından çalışanların kötü programlanmış birer robotu andıran tavırlarına, hiç çöp bulunmayan yerlere, genelleşmiş Kuzey Kore modeli totaliter sosyalist toplum düzenine, eğlencenin kendisinin aşırı edilgin niteliğine kadar Disney fantezisinin tam bir antitezi, dikkate değer bir tekno gösteri olarak ortaya çıkıyor. Düş gücünü özgürleştirmekten çok uzak olan Disney, temelde düş gücünü sınırlamayı başarıyor. Sizi Pamuk Prenses, film dünyası ve Speedway arasında dolaştıran taşıyıcı arabalar ve botlar gibi Disney'de aynı hesaplanmış, değişmez, titizlikle tasarlanmış eğlence deneyimine tahminen 30 milyon ziyaretçi çeken kesin, yavaş, bilgisayar denetiminde bir mekanizmadır. Disney müşterilerini kendisine bağlamadan meşgul eder. Herkese hitap ederken kimseyi cezbetmez. Örneğin yapay bir kanaldan ve yapay deniz ürünlerinin yanından geçen yapay bir yolculuk için yapay bir denizaltıda yapay geziyi düşünün. Üstelik evinizden 70 dakika uzakta iki harika akvaryum olduğunu da çok iyi bilerek. Yani Disney dünyasının yaratıcı ve düş gücü yüksek bir insan deneyimi olmak yerine yaratıcı olmayan, düş gücü düşük ve insan dışı bir deneyim olduğu ortaya çıkar. F. İnsan ilişkileri üzerindeki olumsuz etki. Fast food restoranlarının diğer bir insanlıktan çıkarıcı yanı da insanlar arasındaki ilişkiyi en aza indirgemesidir. Örneğin fast food restoranının havası çalışanlarla müşteriler arasındaki ilişkileri en iyi olasılıkla hızlı hale getirmektedir. Ortalama işçi part-time çalıştığı ve yalnızca birkaç ay kaldığı için düzenli bir müşteri bile onunla kişisel bir ilişkiyi çok ender geliştirebilir. Bir lokantadaki garsonu ya da oturduğumuz yerdeki kötü lokantanın aşçısını çok iyi tanıdığımız günler çok gerilerde kaldı. Bir çalışanın kim olduğunuzu ve ne isteyeceğinizi bildiği yerler çok az. İşçilerle müşteriler arasındaki ilişki çok kısadır. Kasada sipariş vermek, yiyecekleri almak ve ödeme yapmak için çok az süre gerekir. Çalışanlar da müşteriler de büyük olasılıkla kendilerini acele içinde hisseder ve sonraki işlerine, müşteriler yemeklerine, çalışanlar da bir sonraki siparişe koyulmak isterler. Böyle bir ortamda müşterilerle kasa görevlilerinin etkileşimde bulunmalarına hiç zaman yoktur. Aynı şey hızlı servis ve fiziksel engeller nedeniyle çalışanın daha da uzak durduğu araba pencereleri için çok daha fazla geçerlidir. Kişisellikten son derece uzak ve anonim olan bu ilişkiler sahneye koyulmuş, senaryosu yazılmış ve müşterilerle sınırlı ilişki kuracak şekilde ilişki kurmanın çalışanlara öğretilmesiyle daha da artar. Dolayısıyla müşteriler insanlarla değil de otomatlarla muhatap olduklarını hissedebilirler. Müşterilerin de kendi açılarından acele içinde olmaları gerekir ve çoğunlukla da öyledirler. Yani onların da McDonald's işçisine söyleyecek az sözü vardır. Gerçekten de fast food restoranlarının başarılı olmasının bir nedeni de hızlı ve kişisellikten uzak toplumumuzla aralarındaki uyum olduğu öne sürülebilir. Modern dünyada insanlar gereksiz kişisel ilişkiler kurmadan işlerini yapmak isterler. Fast food restoranı onlara istediklerini tam olarak verir. Yalnızca işçiyle müşteri arasındaki ilişkiler değil, diğer potansiyel ilişkiler de büyük ölçüde sınırlanmıştır. Çalışanlar yalnızca birkaç ay çalıştıkları için aralarındaki doyurucu kişisel ilişkiler de pek gelişemez. Bunu gene Japon örneğiyle kıyaslamak yararlı olacak. Japonya'da daha kalıcı istihdam iş yerinde uzun vadeli ilişkilerin kurulmasına yardımcı olur. Üstelik Japon işçiler birbirleriyle çoğunlukla iş sonrası ya da hafta sonlarında da görüşürler. Fast food restoranlarında işin geçici ve part-time niteliği çalışanların birbirleriyle bu tür kişisel ilişkiler kurma olasılığını büyük ölçüde yok etmektedir. Müşteriler arasındaki ilişkiler de aynı şekilde sınırlıdır. Bazı McDonald's reklamları insanları bunun tersine inandırmaya çalışsa da insanların kafeterya ya da lokantalarda kahve ya da yemek için buluştuğu ve sohbeti uzattıkları günler büyük ölçüde gerilerde kaldı. Fast food restoranları bu tür bir araya gelişleri kesinlikle teşvik etmez. Hiç değilse iskemleler insanları rahatsız edecek şekilde yapılmıştır ki ellerini çabuk tutsunlar. Araba pencereleri ise diğer müşterilerle ilişki olasılığını tümüyle ortadan kaldırmıştır. Fast food restoranları gerçek dostluğu büyük ölçüde sınırladığı, hatta yok ettiği için geriye ya hiç ilişki kalmaz ya da yalnızca sahte dostluklar kalır. Burger King çalışanları için 17 no'lu kural hep gülümseyindir. Yemeğimin parasını öderken bana yolun açık olsun diyen Roy Rogers çalışanları yolda neler olduğuyla aslında hiç ilgilenmiyordu. Aslında düşününce ikilinin nazik bir biçimini dile getiriyorlardı. Bu olgu müşteriler ayrılırken iyi günler diyen birçok işçiyi kapsayacak şekilde genelleşmiştir. Aslında bir müşterinin gününün nasıl geçtiğiyle genellikle hiç ilgilenmiyorlar, kaygı duymuyorlar elbette. Kibar ve törensi bir havayla ikile ya da ilerle ki başka birine hizmet verebilsin diyorlar aslında. Nutrisystem'de danışmanlar rejim yapanların oraya tekrar gelmesini sağlamak için yapılması gereken işler listesi hazırlamışlardır. Danışmanlar müşteriyi heyecanla adıyla karşılamaya zorlanır. Müşterinin adını bilmek sahte bir arkadaşlık duygusu yaratır. Tıpkı heyecanlı karşılama gibi. Danışmanlar müşteriyle duyarlı bir tarzda konuşmaya da zorlanır. Danışmanlara bir bakışta kişiselleştirilmiş yaklaşım adlı küçük parlak bir kart verilir. Bu kart, müşteriyi sorunlu durumlara kişisel ilgi havası yaratan sahte tepkilerle karşılamayı akılcılaştırır. Örneğin müşteriler rejim için çok az destek gördüklerini hissettiklerini belirtirlerse, klişe danışmanı, seni gördüğüme çok memnun oldum, seni düşünüyordum, program nasıl gidiyor demeye zorlar. Danışman gerçekten müşteriyi gördüğüne memnun olmuş mudur? Gerçekten müşteriyi düşünmüş müdür? Gerçekten müşteri için işleri nasıl gittiğini merak ediyor mudur? McDonald'slaştırılmış bir toplumda bu tür sorunların yanıtları açıktır. Fast food restoranları diğer insan ilişkileri üzerinde de olumsuz etkiler yaratma eğilimindedir. Örneğin aile üzerinde, özellikle de aile yemeği denen yemekler üzerinde etkisi vardır. Fast food restoranı uzun, zevkle yenen, sohbet edilen bir yemek süresine uygun değildir. Üstelik çocuklar büyüdükçe arkadaşlarıyla ayrı, ana babalarıyla ayrı gitmeye başladığı için fast food restoranı yemeklerin ayrılmasına yol açabilir. Kuşkusuz araba penceresi bir aile yemeği olasılığını daha da azaltmaya hizmet eder yalnızca. Araba ile bir sonraki duraklarına giderken atıştıran aile kaliteli zaman geçiriyor olamaz. Bir gazeteci aile yemeğine neler olduğunu şöyle anlatıyor. Kolonel'de plastik iskemlelerde sallanarak yemek yiyen aileler kıtır kıtır kızartmış tavuk budunu alırken dua eder mi? Baba turşu almayı unuttuğunu hatırlayıp almak için kalabalığı yara yara kasaya doğru giderken çocuğuna o gün neler yaptığını sorar mı? Anne küçük Mildred'e Fransızca fiillerin üçüncü şahıs çekimlerinde karşılaştığı güçlükleri sorma konusunda ortamı uygun bulur mu? Yoksa evde oturup önceden pişirilmiş, dondurulmuş, mikrodalgada ısıtılmış yemekleri atıştırarak Hollywood sukarısı seyretseler daha mı farklı olurdu? Bugünlerde ailenin dağılması konusunda çok konuşuluyor ve fast food restoranı bu dağılmaya önemli katkılarda bulunmuş olabilir. Aslında yukarıda da dolaylı olarak açıklandığı gibi evde yenen yemekler de fast food restoranınkilerden fazla farklı değildir. Aileler 1940'larda birlikte öğle yemeği yemeyi, 1950'lerde kahvaltı etmeyi bıraktı. Bugün ailecek yenen akşam yemekleri de aynı yola girmiştir. Evde bile yemekler herhalde eskiden olduğu gibi değildir. Fast food modelini izleyen insanlar dört dörtlük bir öğün yerine şundan bundan atıştırmak, otlanmak, yakıt almak için çok daha fazla seçeneğe sahip. Yalnızca yemek yemekten başka bir şey yapmamak verimsiz görünebileceği için aileler yemek yerken çoğunlukla televizyonda izliyor. Üstelik çarkıfelek gibi yemek saatinde yayımlanan televizyon programlarının gürültü patırtısı, çekiciliğinden hiç söz etmeyelim, büyük olasılıkla aile üyelerinin birbirleriyle ilişki kurmalarını da zorlaştırır. Aile yemeğinin yok olmasında kilit önemde bir teknoloji de mikrodalga fırın ve ortaya çıkmasına yardımcı olduğu mikrodalgaya uygun çeşitli yiyeceklerdir. Amerikan evlerinin %70'inden fazlasında mikrodalga fırın vardır. Bir Wall Street Journal anketi mikrodalganın Amerikalıların en sevdiği ev ürünü olduğunu ortaya koydu. Aslında McDonald'slaştırılan bir toplumda mikrodalga fast food restoranına oranla bir üstünlük olarak görülebilir. Bir tüketici araştırmacısı, evde kuyrukta beklemediğiniz için mikrodalga fırın fast food restoranlarının bile hızlı görünmemesine yol açtı dedi. Genel bir kural olarak tüketiciler mikrodalgada 10 dakikadan fazla sürmeyen yiyecekler talep ediyor. Oysa geçmişte insanlar yemek hazırlamak için yarım saat, hatta bir saat harcamaya daha çok istek duyardı. Hıza verilen bu önem kuşkusuz daha düşük kaliteyi de beraberinde getirdi. Ama insanlar bu kayba aldırmış gibi görünmüyor. Yiyeceklere eskisi kadar eleştirel bakmıyoruz. Mikrodalgaya uygun çok çeşitli yiyeceklerin yanı sıra mikrodalganın pişirme hızı da aile üyelerinin farklı yerler ve zamanlarda yemek yemelerini mümkün kıldı. Hatta çocuklar Kids Kitchen, çocuk mutfağı, Kids Cuisine, çocuk sofrası ve My Own Meals, kendi yemeklerim gibi ürünlerle kendi yemeklerini zaplayabiliyor. Sonuçta yemek pişirmek yerine zaplandığı ve atomlara ayrıldığı zaman aile yemeğinin bu özellikleri, güvenlik ve rahatlık duyguları veren özellikleri sonsuza dek yok olabilir. Mikrodalgada yemek pişirmede gelişmeler sürüyor. Bazı gıdalarda yemek piştiği zaman plastik şeritler mavileşiyor. Hatta sanayi pişirme bilgisini doğrudan mikrodalga fırına veren bantlar yapma sözü bile veriyor. Bir düğmeye basma işlemine indirgenmiş yemek yapma süreciyle birlikte mutfak bir tür dolum istasyonuna dönüşebilir. Aile üyeleri içeriye girer, birkaç düğmeye basar, karnını doldurur ve çıkar. Temizlik için yapmamız gereken tek şey plastik tabakları atmaktır. Ama kaybolan aile yemeğidir elbette. İnsanların bu kayba dayanıp dayanmayacaklarına karar vermeleri gerekir. Ortak yemek her gün ailenin bir araya gelmesini teşvik eden temel ritüalizmidir. Bunu kaybedersek aile olmak için yeni yollar bulmak zorunda kalacağız. Yemeğin sağladığı ortak neşenin kaybetmeye değer bir şey olup olmadığını düşünmek gerekiyor. Türdeleştirme. Fast food restoranının diğer bir insanlıktan çıkarıcı etkisi de Amerika'da ve giderek tüm dünyada türdeleşmeyi arttırmasıdır. Çeşitlilikteki bu düşüş, fast food modelinin her tür etnik yiyeceğe yayılmasında görülebilir. İnsanlar etnik bir fast food zincirinde otantik olarak farklı yemekler bulma baskısı altındadır. Her tür müşterinin ağız tadına uygun olması için yiyecekler akılcılaştırılmış ve kalitesinden taviz verilmiştir. Paradoksal olarak fast food restoranları çok daha fazla insanın etnik yemekler yemesine fırsat sağlamış olmasına karşın müşterilerin yedikleri yemek ayırt edici özelliklerinden çoğunu yitirmiştir. Ortamlarda McDonald's tarzı her yerde aynıdır. Bu restoran zincirlerinin Amerika'ya yayılması insanların bölgeler ve kentler arasında çok az fark bulmaları anlamına gelir. Turistler ülke içinde yolculuk yaparken daha fazla aşinalık ve daha az farklılık bulur ve bu global ölçekte de giderek daha çok geçerli olmaya başlamıştır. Egzotik ortamlar gitgide Amerikan fast food zincirlerine benzemektedir. Pekin'deki McDonald's ve Kentucky Fried Chicken bunun yalnızca iki örneğidir. Üstelik birçok ülkede restoran sahipleri kendi mutfaklarına McDonald's modelini uyguluyor. Paris'te turistler oradaki Amerikan fast food restoranı sayısına bakarak şok geçirebilirler. Ama fast food kruvasanları gibi yaratıcılıkların inanılmaz yaygınlığından daha büyük şok geçireceklerdir. İnsan Fransızların kruvasanı kutsal bir yiyecek olarak gördüklerini düşünüyor, üretim ve satışını akılcılaştırmayı tiksindirici bir şey olarak görüyor ama aslında olan tam da bu. Fast food sistemi kruvasanın kalitesini azaltmasına karşın tüm Paris'te bu tür yerlerin yaygınlığı, birçok Parislinin kaliteyi hız ve verimliliğe kurban etmeye hazır olduğunu gösteriyor. Paris kruvasanı da bir fast food başarısına dönüştürülebiliyorsa hangi yiyecek güvencede diye sorabilirsiniz. Ne de olsa Amerikan ve yerli fast food'un dünyanın büyük kısmına yayılması bir ortamdan diğerinde giderek daha az farklılık olmasını getirmiştir. Yeni ve farklı deneyimler yaşama özlemi fast food restoranlarının yayılmasıyla sınırlanmıştır. Hatta giderek yok olma tehlikesi altındadır. Farklılık özleminin yerini her yerde aynılık ve öngörülebilirlik isteği almaktadır. Fast food restoranlarının yiyecek farklılıklarını ortadan kaldırması gibi postayla sipariş katalogları da mevsim farklılıklarını ortadan kaldırıyor. Alan Goodman sonbahar başında Noel kataloğunu aldığı zaman akılcılaştırmanın bu özel yanını eleştirmişti. Ulusal bir postayla sipariş pazarının yaratılması mevsim ya da bölgeye en küçük bir saygı göstermeyen kataloglar üretti. Tatiller artık taşınarak evinize kadar olgunlaşmış şekilde geliyor. Sonbaharı hızlı ileri sarma tuşuyla geçmeyi reddediyorum. Burada bir akıl dışılık daha var. Kataloglardan mal satın alanların teslimatları çoğunlukla geç yapılıyor ya da hiç gelmiyor. New York Tüketiciyi Koruma Bürosu Başkanı, postayla siparişte en büyük sorun teslim ve teslimdeki gecikmeler demişti. G. Sağlık. Sen yalnızca bir numarasın. Bu kitabın birçok yerinde açıklandığı gibi tıp giderek daha da akılcılaştırılmakta, yani verimlilik, öngörülebilirlik, hesaplanabilirlik ve insanın yerine insansız teknolojiyi geçirerek denetimle karakterize edilen kurum ve yapıların egemenliğine girmekte. Ama bütün diğerleri gibi bu akılcı sistemler bir dizi akıl dışı sonucu da beraberinde getirir. Bu demek değil ki akılcılaştırma öncesi tıp dönülmesi gereken bir tür idealdir. Bunun en önemli nedeni akılcılaştırma sürecinin öncesine dönmenin belki olanaksız değilse de çok zor olmasıdır. Diğer bir nedeni de geçmişte tıbbın kendi sorunlarıyla dolu olmasıdır. Son olarak burada odak noktamızın akıl dışılıklar olmasına karşın akılcı tıbbi sistemlerin kesinlikle mantıklı sonuçları vardır. Örneğin teknolojideki ilerlemeler tıp bilimini geliştirmiş ve yaşam kurtarma teknikleri getirmiştir. Üçüncü tarafların ve hükümetin denetimi artan tıbbi maliyetler üzerinde daha da fazla denetim sağlayabilir ve tıbbi bakıma gerek duyan herkese yararlı olabilir. Doktorlar açısından akılcılaştırma süreci beraberindeki akıl dışılıkları da getirir. Listenin en tepesinde ya da ona yakın bir yerde denetimin doktordan akılcılaştırılmış kurum ve yapılara kaydırılması bulunur. Geçmişteki özel pratisyenin kendi çalışması üzerinde büyük oranda denetimi vardı. Bu denetimin en önemli engelleri hastanın ihtiyaç ve taleplerinin yanı sıra gözle denetimdi. Akılcılaştırılmış tıpta dış denetim artmış ve toplumsal kurum ve yapılara kaymıştır. Doktor, salt bu yapı ve kurumlar tarafından değil, doktor olmayan müdür ve bürokratlar tarafından da denetlenebilir. Doktorların kendi işlerini denetleme yetenekleri azalmaktadır. Doktorlar için bir sorun olan dış denetim giderek artan düzeylerde işten hoşnutsuzluk ve yabancılaşma, hatta belki sendikalaşmaya yönelme olarak kendini gösterebilir.